Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler, iyi pazarlar ve iyi bayramlar diliyoruz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta da iklim krizine ilişkin son verileri sizlerle Yeşil Gazete'den aldığımız bir haberle paylaşacağız. Ardından da bayram gündemine uygun olduğunu düşündüğümüz bir söyleşimiz olacak. Yaşlanmayı konuşacağız. Psikiyatrist Doktor Aziz Arıcı ile yaşlanmadan söz edeceğiz. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Bir müzik arasının ardından programımız devam edecek. Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Programımızın iklim bülteni köşesindeyiz. Bugünkü bültenimizde Yeşil Gazete'den alıntıyla İklim kriziyle ilgili en son yayınlanmış olan bir haberi paylaşacağız. Gezegeni ısıtan gazlar 2023'te rekor seviyelere ulaştı. Haberin başlığı bu. Bilim insanları sera gazlarının en önemli ve en yaygın olan karbondioksitin güçlü bir sera gazı olan metanın ve üçüncü en önemli emisyon kaynağı olan azot oksitin 2023'te rekor seviyelere ulaştığını ortaya koymuşlar. ABD'li bilim insanları iklim krizinin yarattığı zorlukların arttığının altını çizerek insan faaliyetleri sonucu salınan sera gazlarının en önemli ve en yaygın olan karbondioksitin küresel konsantrasyonunun 2023'te atmosferde ortalama 419 ppm milyonda bir parçacık yükselirken daha kısa ömürlü olsa da güçlü bir sera gazı olan metan ortalama 1922 ppb yani milyarda bir parçacığa yükselmiş. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre insan kaynaklı üçüncü en önemli küresel ısınma emisyonu olan azot oksit seviyeleri hafif bir artışla 336 ppb'ye milyarda bir parçacığa yükselmiş. Bu artışlar son yıllarda görülen rekor sıçramalarla tam olarak eşleşmiyor. Ancak rakamlar yine de atmosferin bileşiminde sadece 10 yıl öncesine göre bile büyük bir değişikliği temsil ediyor. Fosil yakıtların kullanılması, hayvansal tarım ve ormansızlaşma nedeniyle dünyadaki karbondioksit seviyeleri şu anda kitlesel sanayileşme çağının öncesine göre %50 daha yüksek. Petrol ve gaz sondajı ve hayvancılık gibi kaynaklardan gelen metanın son yıllarda daha da dramatik bir şekilde arttığını ve şu anda atmosferik konsantrasyonların sanayi öncesi döneme göre %166 daha yüksek seviyede olduğu bildirilmiş. Ayrıca Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi sera gazı seviyelerindeki artışın fosil yakıtların kullanılmaya devam edilmesinin yanı sıra havaya karbon yüklü duman yayılmasına neden olan orman yangınlarının etkisinden kaynaklandığını da ortaya koymuş. Azot oksit ise bilindiği gibi azotlu gübrenin yaygın kullanımı ve tarımın yoğunlaşması nedeniyle yükselmiş durumda. Yapmamız gereken çok iş var. Evet, Guardian'dan Oliver Milman'ın aktardığına göre rakamları değerlendiren NOAA Küresel İzleme Laboratuvarı Direktörü Wanda Grubisic bu rakamların da gösterdiği gibi atmosferde biriken sera gazı miktarını azaltmak konusunda anlamlı bir ilerleme kaydetmek için hala yapmamız gereken çok iş var. Sera gazının artması küresel sıcaklığın yükselmesine, sel, kuraklık, sıcak dalgaları ve orman yangınları gibi etkilere neden oluyor. Ayrıca dünyayı insan uygarlığı öncesinden bu yana görülmemiş bir duruma doğru itiyor. Denizlerin bugünkünden yaklaşık 75 metre daha yüksek ve ortalama sıcaklığın çok daha yüksek olduğu Kuzey Kutbu'nda büyük ormanların da olduğu 4 milyon yıl önceki dönemin karbondioksit seviyelerinin artık bugünküyle karşılaştırılabilir olduğu da bilgi olarak eklenmiş hazırlanan rapora. Bilim insanları hükümetlerin gelecekte sıcaklık artışlarını düşürmek için emisyonları hızla net sıfıra indirmeleri ve ardından atmosferdeki karbonu azaltmaya başlamaları gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, iklim kriziyle ilgili bu özet bilgilerin ardından bir müzik arası vereceğiz. Ardından da yaşlanmanın ve yaşlanma etkilerinin konuşulduğu bir söyleşimiz olacak. Psikiyatrist Doktor Aziz Arıcı ile.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Programımızın söyleşi köşesindeyiz. Bugün de konuğumuz Doktor Aziz Arıcı. Merhaba Aziz, hoş geldin programımıza.
Merhaba Savaş, hoş bulduk. Herkese selamlar, çok sevgiler.
Sevgili dinleyiciler, bugün son programlarda Aziz'le sık sık sözünü ettiğimiz, daha doğrusu sözün dönüp dolaşıp geldiği bir yeri konuşacağız. Her programda dikkatimizi çekti. Yaşımıza ve yaşlanmaya dair bir şeyler söyleme gereği duyuyoruz. Tabii bir zamanlar biz de gençtik ve gençliğimizde bu yaşlılık ve yaşlanma söylemini sık sık kullanan insanlarla temasımız vardı ve bu bize bu lafları söylemenin, buralara gelmenin yaşlılığın bir ifadesi olduğunu anlatırdı. Bizim de dönüp dolaşıp aynı yere gelmiş olmamız hakikaten konuşulmaya değer diye düşündük. Geçen haftadan planladık bu defa ne konuşacağımızı. Yaşlanmayı konuşacağız Aziz'le bugün. Bak tabii yaşlanma deyince gündemimiz biraz çetrefilli olacak anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü artık yaşlanma kelimesini pek kullanmayı sevmiyoruz. Mesela yaş alma diyoruz. Aziz'e soralım bakalım. Evet. Girer girmez hemen hassas olduğu bir konuda soralım. Yaşlanma mı diyeceğiz, yaş alma mı diyeceğiz? Hangisi daha doğru?
Aslında hassasiyet derken böyle bir his yaratıyor bana. Onu özellikle hep düşündüğüm bir şey haline geldi. Yaş alma son yıllarda özellikle böyle bir ifadelendirme var. Geçmişte sanki herkesin belki ifade ettiği şey yaşlanmak. Şimdi ise söylenen hani yaş alma böyle bir yaşlanma vurgusunu yumuşatmaya. Tabii buna ihtiyaç duyan insanların önemli bir kısmında herhalde en azından orta yaşlarında ya da daha ileri yaşlarda kişiler olması. Gençlerden hiç duymadım, bugüne kadar işitmedim yaş alıyorum diye bir ifadeyi. Orta yaş ve üzeri insanların sanki biraz böyle yaşlanmakla ilgili kaygılarını yumuşatmaya ait bir ifade gibi hissediyorum biraz. Bu yaş almayı yumuşatmaya, yani bu sürecin belki de biraz çağrıştırdığı kaygıları, endişeleri, korkuları yumuşatmaya ait bir ifade bulma ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir şey gibi geliyor bana bir ifade. O yüzden bana hep böyle bir yaş alıyorum, yaş alıyoruz dendiğinde böyle yüzümde açıkçası biraz böyle bir tebessüm oluşuyor. Yani sanki yaşlanıyoruz demenin daha biraz böyle yumuşatılmış bir ifadesi dediğim gibi. Bilmiyorum sana nasıl geliyor ikisinin yani, arasında bir
tabii, sen fark. Profesyonel bir meslek icra ettiğin psikiyatrist olduğun için daha pozitif taraftan daha yumuşak konuşmaya özen gösteriyorsun tabii. Aslında benim tabii böyle bir mesleğim bu olmadığı için rahatlıkla hata yapabilirim diye düşünüyorum. Yani yaş alma aslında bir tür inkar aslında. Yaşlanmayı inkar etmek. Yaşlanmayı kabul etmemek. Gerçek olmayan bir şeye tutunmaya gayret etmek. Yani gerçek olmayan bir şeylere tutunmak yani baş edemediğimiz bir sorun olduğu zaman.
Aslında çok direkt bir yerden...
Genellikle çocukların başvurduğu bir yöntem. Bir savunma mekanizması sonuç itibariyle aslına bakılırsa. Yani gerektiği zaman tabii kimsenin savunma mekanizmasına niye kullanıyorsun demiyoruz ama yani sonuç itibariyle gerçek değil yani. Yaşlanma, gerçek olan yaşlanmak. Yaş almak sanki tarihe bir sayı daha eklemek gibi. Halbuki yaşlanmak bu kadar basit bir şey değil. Çok komplike, çok karmaşık ve insanlığın varoluşundan bu yana baş etmeye uğraştığı, üzerinde düşündüğü bir konu. Öyle değil mi?
Söylediklerin çok haklı. Özellikle de inkarla ilgili vurgunu üzerine özellikle konuşmak isterim ben de hemen bir adım sonrasında. Bir taraftan da şöyle bir yönü de var sanırım. Yaş almakla yaşlanmak arasındaki bu hani ifadelendirme farklılıkları. Biri sanırım hani dinleyicilerimizin de herhalde fark edecekleri bir şey var orada. Daha edilgince bir süreci tanımlıyor yaş almak. Yaşlanmak sanki böyle bir bu sürecin o kişi için, o birey için aslında sanki daha aktif bir süreç olarak yaşanmasına da bir ifade olduğunu düşünüyorum. O yüzden bana yaş almanın böyle bir şeyleri demin dediğimiz gibi inkara, yumuşatmaya, o süreçlerle ilgili belki biraz hani kaçınmacı bir ifadelendirme yaratmaya ait olduğu kadar böyle bir edilginliği yani insanın evet bir anlamda sanki kendiliğinden herhangi bir şey yapmasına gerek olmadan neredeyse yaşlanma ölümle kesintiye uğramazsa bir şekilde yaşlanmaya da devam edebileceğimiz bir durum içindeyiz ve bu bir anlamda sanki edilgince gerçekleşebilir. Yaşlanmakla ilgili süreç ruhsal, bedensel, sosyal anlamda aslında çok daha aktif dinamikleri barındıran bir karşılama olduğunu düşünüyorum kavram olarak. O yüzden de biraz tercihim gibi oluştuğunu söyleyebilirim. İnkarla ilgili hemen orada aslında çok önemli bir yere sen direkt temas etmiş oldun. Aslında yaşlanmaya yönelik belki de şey farklı şiddetlerde diyelim. Bir inkar kullanımı herhalde hepimizde az çok var ama bunu çok belirgin bir şekilde sergileyen kişiler ister kadın olsun ister erkek olsun hatta bazen neredeyse o kişiler için sosyal anlamda karşılaştığımızda biraz böyle kendi yaşamlarını o yaşlanma süreçlerini böyle karikatürize ettikleri genç kalmak, gençlik peşinde sanki koşmaya çalışmak hem fiziksel, sosyal anlamda, ruhsal anlamda işte genç görünmenin bütün o yollarını arayarak davranmaya bu bazen dışarıdan bakıldığında o kişilerle ilgili herhalde hissiyatımız biraz da böyle bir tebessüm ederek yani o kişilerin sanki yaşlanmayı tümden inkara yönelik davranışları gibi görebiliriz. Ama çoğumuzda neredeyse bütüne yakında da bu derece olmasa da belli bir miktar da inkara. Çünkü oradaki inkar aslında eninde sonunda ölüme dayalı da bir sürecin ve bunun kaygılarının var olmasıyla ilişkili de düşünebiliriz. Sadece kırışıklıklarımızın artması, görünümümüzün değişmesi, bazı şeylerdeki kısıtlılıklar olarak değil, sonunda yaşamın ölümlülükle hani sonlanıyor olması ve yaşlanmanın da sanki bunu direkt olarak hatırlatması muhtemelen o inkarı temellendiren ana sebep gibi düşünebiliriz sanırım.
Ben Aziz bir miktar olayın tarihsel boyutuna da değinmek istiyorum. Ardından da geçen programlarda konu ettiğimiz Avrupa'ya çalışmaya giden veya işte eğitim almak için giden yeni neslin çok konuştuğu, çok tartıştığı bir konuyu da gündeme getireceğim ama öncesinde böyle bir tarihsel sıralama olsun diye Cicero'dan bahsetmek istiyorum. Cicero'nun böyle bilenler tabii ki Cicero'yu tanıyorlar ama hukuk ve felsefe alanında çalışan bir Romalı aslında, eğitimli bir Romalı. Kendisi 62 yaşında ölmüş. O çağ için oldukça uzun bir ömür aslında. Ölmeden bir sene önce de Yaşlı Kato ya da Yaşlılık Üzerine adlı bir kitap yazmış. Bu kitabın yazıldığı tarih önemli tabii. Milattan önce 106 yılları. Yani milattan 100 yıl önce yazılmış bu kitap. Çok uzun bir zaman. Ve kitapla ilgili böyle bir takım bölümlerini okuma şansım oldu. Ya bu insanlar uzaydan geldiler herhalde diye düşündüm. Çünkü gerçekten bugün bile üzerinde çok ayrıntılı konuşamadığımız konuları gayet derli toplu milattan 100 yıl önce kitabı almış, kaleme almış. Cicero sonuçta. Diyor ki Cicero, insan hayatının doğasının evrelerini tanımlamış. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık olarak tarif etmiş. Yaşlılığın acınası bir durum olarak görünmesinin 4 nedeni olduğunu söylemiş Cicero. Bu nedenler, yaşlılık bireyi iş yapmaktan alıkoyar. Yaşlılık bedeni zayıflatır. Yaşlılık bireyi tüm hazlardan yoksun bırakır. Yaşlılığın ölümden uzak olmayış. Evet, bu 4 neden yaşlılığın acınası bir durum olduğunu izah etmek için gündeme getirilen neden olarak tarif edilmiş Cicero tarafından. Ama Cicero diyor ki, bu tür sızlanmaların suçu yaşta değildir diyor. Karakterlerdedir diyor. Karakterdedir diyor, kişiliktedir diyor. Huysuz ve geçimsiz değil, aksine ılımlı olan yaşlılar katlanılabilir bir yaşlılık sürer. Arsızlık ve geçimsizlik yaşamın her çağında bunalıma neden olur, demiş Cicero. Yani Cicero bir tür aslında yaşlılığa övgü, yaşlılığın nasıl geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir fikir vermiş bize. Fakat yakın zamanlarda, birkaç yüzyıl önce bu görüşler Roma'da bir miktar hakim olan ve o yıla kadar değerli olan bu görüşler, yaşlılığın tekrar acınası bir durum olduğu, gençliğin yüceltilmesi gerektiğine ilişkin anlayışa dönüşmüş, toplumda hakim olan görüş son birkaç yüzyıldır yaşlılığın acınası bir durum olduğu şeklinde ne yazık ki. Ne dersin bu konuda?
Aslında senin sözlerinden böyle faydalanarak ve bana çağrıştırdığı düşüncelerle devam etmek istediğim bir nokta var. Nasıl yaşlandığımız, Cicero'nun orada demin aktardığın, belki temel ortaya koyduğu ana argüman, bir kişinin nasıl yaşlandığı. Demin yaş almakla yaşlanmak arasında konuşurken, o ifadelerin sanki farklılıklarına biraz değinmeye çalışırken, yaşlanmanın edilgince işte gerçekleşen bir süreç, kişinin herhangi bir çabası olmadan hani gerçekleşen bir biçimde de olabileceğine ya da aktif bir biçimde gerçekleşen. Buradaki aktif meselesini açmak da sanırım fayda var. Son yıllarda gittikçe belirginleşen bir biçimde insanların yaşlılığa hazırlanma diyebileceğimiz, aslında bu hazırlanmayı yaşlanma sürecinin içinde gerçekleşen tabii ki bir şey olarak söylemekte fayda var. Daha çok ekonomik anlamda ve bedensel, fiziksel sağlık anlamında hazırlık vurgularıyla hani çok gerçekleştiğini görmekteyiz. Cicero'nun ve aslında eski çağların belki de bu anlamda daha çok vurguyu kişinin ruhsal anlamda kendi yaşamlarında o bir tür bir kamillik hani, oluşturmaya, bir bütünlük duygusuyla yaşamı görebilecekleri bir zamana ilerlemiş olmaya ve bir tür aslında yaşamın nasıl yaşanması gerektiğine dair hani, sorgulamalarla, düşünmelerle aslında geçirilen bir hazırlık süreci olduğunu, bütün bunları dahil etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yaşlanmayı sadece demin dediğim gibi fiziksel, tıbbi anlamda, bedensel anlamda sağlıklı kalmak, bu da tabii ki çok önemli. Yatırımlar yapmak, birikimler oluşturmak, eksik bırakılmaması gereken herhalde yönü, anlamda yaşlılığa ait süreci bu, nasıl geçirdiğimizle bağlantıyı da herhalde kopartmamak lazım. Burada hemen hızlıca şunu söylemekte fayda var. Yıllar önce nerede kaynak hatırlamıyorum ama okuduğum basitçe bir ifadeyle yaşlanmanın iki şekilde olabileceğine dair bir bilgi hatırlıyorum. Yazarın ifadesi şuydu, o iki şekilde yaşlanma çok kabaca ile gelen bir esnekliği kaybederek, aynı şöyle bir şey kullandığını hatırlıyorum yazıda, kemiklerin, bedenin, kasların sanki böyle bir hani bir tür şey halinde, o katılaşarak, esnekliği yitirerek, aynı fiziksel anlamdaki sanki bir takım hareketlerin kısıtlanması gibi ruhsal kapasitelerin de, ruhsal dünyanın da sanki esnekliğini kaybederek yaşlanma. Bu oldukça yaygın bir insanın belki de daha katılaşması, daha toleranssız hale gelmesi, bir şekilde sanki böyle bir, sanki o esnekliği yitirmenin diyebileceğimiz olgularını neredeyse sergilemesi. Bir başka grup, maalesef sanki daha küçük bir grupta gerçekleşen bir şey gibi olduğunu söyleyebiliriz. Esnekleşerek yaşama, yaşamın oluşumuna, yeni nesillerin yaşam olarak sürdürdükleri hayatlara, yeni düşüncelere, değişimlere daha açık, esnekleşerek olandan kastım biraz da bu. Ve kendi yaşamlarında da yaşlanmayı bu anlamda hani gerçekleştirmenin, belki Çiçero'nun demin aktardığın vurgusunda da geçerli olan bir tür bu şekilde sanki yaşlanma oluşturabilmek gibi. Bu ayrımın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta birazcık basitçe dediğim gibi fiziksel, bazı insanlar için yaşlanmanın o fiziksel katılığa, hareket katılığı gibi, hareket esnekliğini kaybetme gibi, ruhsal katılığa da çok daha yargılayıcı, çok daha bir şekilde sanki kendilerini kısıtlayan bir biçimde bir yaşam sürdürmelerine sebep olacak bir halde yaşlanmak diyebiliriz belki.
Şimdi huysuz ve aksi ihtiyarlar olmaktan bahsediyorsun aslında.
Evet.
Katı ve hani esnemeyen insanlar olmak herhalde bu demek. Huysuz ve aksi ihtiyarlar olarak yaşamak. Bir de tabii yine programımızı birlikte hazırladığımız arkadaşlarımızdan bir tanesinin konuyu gündeme getirdiğim zaman bir katkısı oldu aslında, bir sorusu oldu. Yurt dışında yaşıyor tabii bu arkadaşımız ve 30'lu yaşlarda ve 30'lu yaşlardaki gündemi söyledi bana. Yani 80'li 90'lı yıllarda doğmuş olan insanlar, henüz yaşlılık kategorisinde değiller ama yaşamamışlık ve dolayısıyla yaşın ilerlemeyişinin yarattığı bir kaygıdan bahsedip bu konuyu çok fazla konuştuklarını söyledi bana. Yani tekrar edersek, yaşamamışlık ve bu nedenle de yaşın ilerleyemeyişinin kaygısı.
Bunu belki hani gelecek zamanlarda ayrıca konuşmak isterim, bu çok derinliği olan ifadeler, yaşamamışlık ve aslında bir tür kişisel zamanlılık diyebileceğimiz. Çünkü bir ömrümüz var, bu sınırları olan, bu anlamda da aslında bakıldığında belki temel yaşamı çok belirleyen unsurlardan birisi. Ruhsal anlamda da tabii kastediyorum bunu. Demin söylediğin ifade bana belki yaygın bir biçimde gördüğüm, benim de ki meslektaşlarım da herhalde katılacaktır, yaşamın zamansallığıyla teması çok kuramamak, bu yaşlılıkla ilgili bir şey olarak kastetmiyorum. Sanırım senin de söylediğin, zaten verdiğin o bahsettiğim kişi için de aynı şey geçerli. İşte 30'lu yaşlarda birisinin sözleri. Yaygın bir biçimde aslında yaşamın sınırlılığını, bir ömrümüzün olması, bu zamanla yaşamın o bağlantılı gerçekleştirebileceğimiz, yapabileceğimiz şeyler, bunların bir zaman akışı içinde gerçekleşen şeyler olduğundan biraz kopuk bir yaşam sürdürme. Bunun üzerine konuşmayı ben de açıkçası bir başka programımızda, belki gelecek yakın programlarda olabilir, İsterim, arzu ederim. Burada hemen aslında sanki böyle hızlıca biraz açıkçası zamanı da göz önünde bulundurarak yaşlanma diye söz ettiğimiz şeyin bir kültürel tarafının olduğunu herhalde çok akılda tutmakta fayda var. Şimdi senin söylediğin sözler bunu düşündürttü bana. Şunu kastediyorum kültürel boyut derken, şu herhalde hepimizin çok kolaylıkla varsayabileceği bir şey. Atıyorum 19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl başlarında, 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında yaşlanmak hayata gelmiş. İnsanların yaşlanma süreçleri diye kabul edebileceğimiz, yani onların bulundukları yaş daha katı örneğin, hani ahlaki anlamda, otorite anlamında, onlar için daha geçerli, yüksek olan şeylerin çok muhtemel 20. yüzyılın ortalarından ve sonrasında, şimdi keza devam eden zaman diliminde de bunun daha hani otorite figürlerinin tam tersine sanki algılanışında değişiklikler, bir tür kültürel etmenler, hani diyebileceğimiz etmenlerin farklılaşması, tüm bunların da aslında yaşlanmayı, çünkü Şöyle diyebiliriz. Aslında bir kişinin yaşından, özellikle ileri yaşlarından söz ettiğimizde onun aslında sürdüre geldiği hayatın başlangıcıyla o an olduğu zaman dilimi arasında düşündüğümüzde aslında kat ettiği büyük bir şey olabilir. Kültürel değişkenlikler diyebileceğimiz. Yani basitçe söylersek 20. yüzyılın başlarında doğmuş birisiyle ortalarında doğmuş ve bizim de şimdi dahil olmaya başladığımız kişiler olarak farklılıkları bu anlamda böyle tarihselleştirebileceğimiz bir olgudan da söz ediyoruz. Yani yaşlanmak işte demin senin çok daha gerilere giderek Roma, Antik Roma dönemine ait bir yazından bahsettin ve bunu yakın, daha yakın zamanda dönemlere taşıdığımızda da çok muhtemel böyle kültürel, zamansal değişkenlikleri olan bir konuyu aslında hani konuşuyoruz şu anda.
Yani evet haklısın. Yani geçmişte daha eski çağlarda kuşkusuz yaşlanma diye bir problem de yoktu. Çünkü hani yaşlılık toplumda daha çok yeri olan, daha kolay tarif edilmiş bir durumdu. Zaten yaşlanma dediğimiz şey de çok sınırlı bir zamana tekabül ediyor. Neredeyse 35 yaşından sonra insanlar eski çağlarda ölüme hazırlanıyorlardı. Çünkü ortalama ömür zaten o kadardı. 30'lu 40'lı yıllardan sonra ortalama ömür her geçen yıl artmaya başladı ve artık eskiden ölüm yaşı dediğimiz yaşlar günümüzde orta yaş haline geldi. Dolayısıyla yaşlılık çok uzun bir zaman dönemini kapsar oldu. Tarihsel bilgi birikimi de bu dönemde ne yapılması gerektiğine ilişkin bize çok fazla bilgi hazırlamamış anlaşıldığı kadarıyla. Çok da bilmiyoruz ne yapacağımızı, hazırlanamıyoruz da. Yani şuradan 100 yıl öncesine kadar insanların öldüğü yaşlarda biz artık orta yaşımızı yaşıyoruz. Ve şehir hayatında da tabii tamamen ekonomik sistemin tamamen hakim olduğu, kültürel kodların gittikçe zayıfladığı aslında bir yaşam biçimi şehir hayatı. Yaşlıların yeri de gittikçe zavallı konumuna doğru sürükleniyor. Çünkü çalışma yaşamından uzaklaşınca insanlar değersiz hissetmeye başlıyorlar ve belli bir yaşta da emeklilik gerçekleşiyor. Emekli insanlar da uzun yıllarca yaşıyorlar. Türkiye'de yakın zamanda siyaset gündemini çok duyduk. Ülkemizde 11 milyon emekli var. 1 milyon iş gücünün dışında olması muhtemel olan, tamamı olmasa da yani en azından en az yarısının iş gücünün dışında olduğunu düşünüyoruz. İş gücünün dışında olmak mevcut şehir yaşamında, yaşamında dışında olmak anlamına geliyor bir tür. Ve o yaşamı nasıl dolduracağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belki de bunu öğrenmenin, edinmenin bir yolunu bulmamız lazım ama bu konuda benim bir fikrim yok. Senin var mı bu konuda bir fikrin?
Aslında belki bu yani sözlerini getirdiğin noktaya da bağlanacak ama öncesinde bir yerden almak istiyorum konuyu. Bu da senin çünkü iş hayatından, çalışma hayatından uzaklaşmak olarak söylediğin şeye de kapsayan bir şey olacak sözlerim. Kayıplar, yaşlanma diye konuşmaya başladığımız bir durumda herhalde dinleyicilerimizin de ya da özellikle yani orta yaş ve daha ileri yaşlarda eğer bizi dinleyen kişiler varsa şu anda herhalde ilk akıllardan geçen şeyler kayıplarla ilgili bir sürecin. Bu şu demek değil, sanki yaşamın başka dönemlerinde kayıplar yaşamazmışız olarak değil ama bu kayıpların sanki böyle bir tür birikici, daha çoğalan, daha artan ve en sonunda da zaten kendi yaşamımızın sonluluğu anlamındaki bir kayıp duygusuyla neredeyse yoğunlaşan bir kayıplar konusu diyebileceğimiz bir boyutu var. Ben bunu biraz programa hazırlanırken notlar almaya çalıştım kendi düşüncelerimi netleştirmek açısından. Kayıplara dört gruba ayırdım aslında. En başta bir yakın ve sevilen kişilerin buna eş kaybı hatta belki o güne kadar yaşanmış belki birçok kayıplar hatta bazen dramatik olabilecek çocuk kayıpları arkadaşlar sevilen yakın çok şey paylaşılan arkadaşların kayıpları yani bir tür o bir kişinin hayatında önemli yeri olmuş kişilerin ölümleriyle sonuçlanmış olan kayıplar. Bu ilk aklıma gelen. İkincisi fiziksel veya ruhsal yeteneklerin azalması veya kaybı. Bu hemen ifadede de var olduğu gibi fiziksel ve ruhsal yetenekler derken, evet, demin de aslında başka bir biçimde söz ettiğimiz neredeyse hareket kısıtlılıkları başta olmak üzere, sağlıkla ilgili başka kayıpların yarattığı zorluklar olmak üzere, ruhsal yeteneklerin bu anlamda aslında bir kavrayış, algılayış, öğrenme, yeniliklere açıklık diyebileceğimiz birçok farklı duygusal becerilerin azalması. Ve şimdi işte senin demin söylediğin iş yaşamı ve ekonomik yaşama katılma, gelir elde etme, bunların aslında kaybı. Ve son olarak da fiziksel ve ruhsal sağlığın kendisinin kaybı. Yani bir tür gerçekten ne bileyim işte mesela sanırım birçok insan için uzayan ömür demek aynı zamanda demans tablolarını. Şu anda aslında belki de herhalde orta yaş dönemlerinde olan ve sonrasında olan kişiler için herhalde en büyük korku zihinsel yeteneklerini ve melekelerini kaybetmek ve bir tür aslında yaşamın belki en zorlayıcı hallerinden biri olan bir zihinliliğe sahip olamama ve bunun hani, zorluklarını yaşama korkuları. Bu belki eksik bıraktığım yönler de olabilir ama bu dört ana grupta söylemeye çalıştım. Hakikaten kayıplarla çok iç içe ve sonunda da yaşamın kaybı.
Sevgili Aziz, son cümlelerinde kayıpların ya da kayıplarla yaşlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna ilişkin bir şeyler anlattın bize. Bu cümleleri sarf ederken bende de yani çok derinlerde hissettiğim bir hüzün ortaya çıktı bir miktar. Kayıplardan bahsedilmesi tabii birçoğumuzda ciddi düzeyde ya da kayıplardan söz edilmesi hüzün yaratır tabii ki. Bunlarla baş edebilmek için sen daha önce esneklikten bahsettin, esneyebilmekten bahsettin. Esnek olan şey tabii aynı zamanda dirençli de olur. Bu durumda ilk akla gelen şeylerden bir tanesi kayıplarla karakterize olan yaşlılık günlerindeki zor zamanlarla baş etmenin yolunun herhalde ruhsal dirençliliği bir miktar artırmaktan geçtiğini söyleyebiliriz pratik olarak. Bu ruhsal dirençliliği artırmak tabii bunun pratik bir çözüm olmadığını ben de farkındayım ama bu ruhsal dirençliği artırmak nasıl mümkün olur? Yani kolay bir çözüm olmadığının farkında olarak hepimiz farkındayız zaten. Keşke olsa da hepimiz yapsak ama genel hatlarıyla bir tarif yapmak mümkün olur mu? Esnekliği dolayısıyla da ruhsal dirençliliği artırmanın böyle pratik 3-5 cümleyle söylenecek bir yolu, bir mottosu var mı?
Valla mutlaka vardır ama ben pratik aklı olan birisi değilim. O yüzden işleri hep karıştırmakla zihnim meşgul. O yüzden bilemiyorum böyle bir pratik bir öneri olacak mı? Ama bir kere şöyle birbirine ilişkili olduğunu düşündüğüm iki şey var. Soruna da biraz yakın olacağını düşünüyorum. Bir yaşlılık döneminin aslında demin kayıplardan ama hemen onu bitişik bir şekilde söylediğimiz bir yaşamın sonluluğu ve ölüm. Bu aslında belki sırtımızdaki en büyük kaygı verici, korku verici bir durumu doğal olarak canlandıran bir tarafı var. Aslında yaklaşmakta olan kendi ölümümüzü ve bunu bir şekilde karşılayış biçimimiz iç dünyamızda buna dair demin yaşlanmayı geciktirmek, engellemek, bununla ilgili tıbbi ya da başka aslında girişimlerde bulunmakla ilgili konuşurken bir taraftan aslında sonluluğu olan bir duruma dair yaşamı kastediyorum tabii ki. Buradaki senin de belki dediğim gibi soruna biraz yakınlaşacak bir pratik bir şey olmasa da yaşamımızı daha bütünlüklü bir hayat olarak tahayyül edebilmemizin öykümüzü sanki o böyle bir bütünleştirerek tamamlanmış bir yaşama doğru götürebilmemizin yollarını belki aramakta. Hatta bu konuda belki biraz yardımlar almakta. Bu yardımın tabii mesleğimden kaynaklı bir şekilde söylemeye çalıştığım şey belki psikoterapiye başvurmakta fayda olabilir. Bunu şundan dolayı da biraz vurgulamak istiyorum. Aslında yaşlılığın maalesef belki de bir ihmalle ilişkilendirilmesi gereken bir tarafı var. Son yıllarda önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çocuklar ve çocukluk dönemine ait yaşamın özellikle aile ve ilişkiler açısından ihmalle ilişkili taraflarının ele alınması, konuşulması, toplumda bilinçlendirilmeye çalışılması bunlar çok güzel gelişmeler ama öte taraftan aslında bir miktar belki göz ardı edilen şeylerden birisi yaşlılık durumunun içinde olan insanların yeterince yakın çevrelerinden, belki toplumdan, sosyal yaşamdan destek görmemeleri, bir tür aslında ihmal edilmeleri ve bu ihmale de eklenen bir nokta daha olduğunu düşünüyorum açıkçası. Gerekli psikolojik yardımı, ruhsal yardımı almamak, alamamak, buna karşı sanki böyle biraz ön yargılı olmak, bunun teşvik edilmemesi, bunun için koşulların hazırlanmaması, bunun için belki maddi desteklerin yeterince oluşturulmaması, bütün bunlar aslında ruhsallıkla ilgili yaşlılığa ait zorlukların biraz da sanki ihmal edilen şey olduğunu açıkçası bana düşündürtüyor ve açıkçası bir taraftan da üzüntü yaratarak. Belki bu konuda toplumsal bir bilinçlenme sağlayacak bir boyutu da var konunun. Programın akışı içinde bedensel sağlıkla ilgili yaşlılığa ait oldukça belki vurgulamalar, kültürel olarak bunun paylaşımı, medyada dile gelmesi üzerine konuştuk. Bütün bunları aslında sanırım zihinsel, mental, ruhsal sağlıkla da ilgili bir tür yardım alma süreçlerini destekleyecek çalışmaların da yapılması gerekli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi belki pratik bir öneri tamamen olmayabilir ama bunun açıkçası gerekli olduğunu ve arka planda da dediğim gibi bir anlamda ihmal edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım yakın zamanda, gelecekte biraz daha bu konuda bu ihmali azaltan, kaldıran gelişmeler olabilir.
Yani tabii geçmişte daha geleneksel aile yapılarında büyük aileler içerisinde çocuklar gibi ailelerde bir şekilde destek, bakım görüyorlardı. Yani daha az ihmal ediliyorlardı. Tabii ki yaşam tarzları değişti. Şehir hayatına geçmek ve o büyük ailelerin ortadan kalkması, çekirdek aile yapısına dönüş de dolayısıyla yaşlıların ihmal edilmesine neden olan bir toplumsal ve sosyal yapı ortaya çıktı. Bu yapıyı tabii geriye döndürmeye çalışmak beyhude bir gayret. Bunun için en azından Batı ülkelerinde bu konuyla ilgili en önemli girişimlerden bir tanesi yaşlılık hayatına ilişkin sosyal, psikolojik desteğin artırılması. Bunun bir kamu hizmeti olarak tasarlanması tabii ki. Senin de bahsetmeye çalıştığın şey biraz buydu sanıyorum. Ama tabii bu tabii kamu hizmeti bölümü dışarıdan olan ama hani yaşlanma sürecine hazırlanmak isteyenler. Bu sürece ruhsal esneklik ya da dirençlilikle hazır olmak isteyenlerin kendileri için yapabilecekleri şey olarak da işte sen kendi mesleğinden terapi önerisinde bulundun. Terapi bir de bütünleşmeden bahsettin. Bu bütünlükten bahsettin. Herhalde bu.
Aslında orada kastettiğim, hemen araya gireceğim,
Evet.
bütünlük bir yaşam öyküsü, öykümüzün aslında bir taraftan da belki yaşamın akışı içinde o evreleştirdiğimiz, demin senin Şerodan'da söz ederek aktardığın gibi çocukluk dönemi, ergenlik dönemleri diyebileceğimiz zamanlar, erken yetişkinlik ve sonra orta yaşlar ve sonra da ileri yaşlar diyebileceğimiz dönemler. Bu böyle söz edince sanki yaşamı kendi içinde bölümlenmeleri olan bir şekilde algılama yanlışlığı da, hem doğruluğu olan ama bir tarafıyla da yanlışlığı da olan, sanki böyle bir farklı farklı evrelerden geçip kendi içinde böyle ayrışık hayatlar, yaşamlar sürdürmüşüz gibi hissettirebilir. Yaşlılık aslında bu bütünleştirme, yani aslında kendi yaşamımızın belki de bir anlamda hikayemizin bütünleştirilmesi, sona giderken aslında bunun için zaman ayırmaya ve bir şekilde sanki bir tür bu konuda hakikaten bir ruhsal çalışma yapmaya Ben demin terapi önerirken bunu aslında biraz da bu amaçla bir hastalık ille tedavisi niteliğinde söylemedim. O öykünün bütünleştirilmesi yaşamın tamlığını sağlayacak bir sürdürülmüş hayatın, o ömür olarak nitelendirdiğimiz hayatın kendi içimizdeki o değerliliğini bize tekrar hatırlatacak bir çalışma gibi de terapiyi aslında kastetmiştim. Burada birbirimize de yardımcı olabiliriz. Birbirimiz derken belki bir anlamda yakın arkadaşlıklarda, aile ilişkilerinde bu öykünün bütünleştirilmesi de yardımlarımız olabileceğini düşünüyorum. Birbirimizi daha çok dinleyerek, anlamaya çalışarak, yanıtlamaya çalışarak bir şekilde sanki katkı verilebilir buna. Yeri gelmişken belki biraz uzatarak bir noktaya daha değineceğim. Tam da bu öykü meselesi derken aslında çoğumuzun herhalde sıkça dikkatini çeken şeylerden birisidir. Yaşlıların benzer anlatımları, öykülemeleri tekrar tekrar anlattıkları. Bu aslında anlattıklarıdır ve bazen de bir tür neredeyse o tekrarlar yavaş yavaş o anlatımlara ilgimizi kaybetmeye ve dinlememeye başladığımız bir durumdur. Aslında bu benim o yaşam öykümüzü bütünleştirme demeye çalıştığım şeyin bir parçası aslında. Ama bunu gerçekleştirmekteki tıkanıklıkları da gösteren bir şey. O kişilerin sanki benzer öyküleri, hayatlarındaki önemli gördükleri anıları ama hiç değişmez bir biçimde tekrarlayarak anlatımları aslında o yaşam öyküsü dediğimiz şeyi bir tür tekrardan oluşan, çok yenileşmeyen, içinde çok oynanmayan, zenginleştirilmeyen bir kısıtlılık içinde aslında bir hale getiriyor gibi görünür. Bu anlamda da aslında birbirimize yardımcı olmanın ve bunu belki de biraz sadece bir can sıkıntısıyla dinlenen konuşmalar olarak değil, belki o öykünün değişmesine yardımcı olabilecek katkıda bulunmalar, araya girmeler, o bir şekilde sanki şey olabilir, canlandırıcı bir şekilde daha yeni katılımları olan yeni cümlelerin yazıldığı bir hale gelebilir. Bunu da belki eklemekte fayda var.
Belki de biraz önce bir türlü cevap veremediğiniz bu pratik bir cümle söyleyin. Tabii gazeteci diliyle konuşuyoruz. Hep pratik bir şey istenir de sen de o pratik şeyi bir türlü söylemek istemezsin. Ama belki Cicero'nun yaptığı belki bize o pratik şeyi söyler. Adamcağız ölmeden önce, bugün çok Cicero'dan bahsettik. Ölmeden bir yıl önce yaşlanma ile ilgili kitabını tamamlayıp yazmış sonuçta. Demek ki dirençli, esnek, güzel bir yaşlılık geçirmiş.
Aslında ben ona yani kitabı okumadım ama bana şöyle de geliyor senin ona referans atıfta bulunuşun. Aslında yaşlılık üzerine yazmak belki de onun kendi hayatına dair, yaşamına dair düşünmenin bir yoluydu diye tahmin ediyorum. Aslında benim demin son cümlelerimde tekrar vurgulamaya çalıştığım kendi yaşam öykümüzü oluşturmak, tamamlamak, bütünleştirmek dediğim şeyi belki Cicero bir anlamda o zamanlarda bunu yapmış, gerçekleştirmiş oldu belki.
Evet, Aziz, ne yazık ki programımız zaman sınırı olan bir program, yaşamımız gibi. Dolayısıyla bugünlük
Evet.
veda edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugünlük hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sevgiler herkese.
Sevgili dinleyiciler, iyi bayramlar, iyi tatiller dileyerek bugünkü programımıza Leonard Cohen'den bir parçayla devam edeceğiz ve sizlere bu parçayla veda edeceğiz. Hallelujah.